Merhaba arkadaşlar. Tekrar sevgiliniz kutlu olsun. Bugün biliyorsunuz özel bir ibadetimiz, özel bir konumuz, dua konumuz. Hatta az önce söylediğimiz ilahi de dua ile ilgiliydi. Ve bugün sizinle beraber kutsal kitabı açarız ve duanın avantajları düşüneceğiz. Bu bizim için çok güzel bir fırsat. Bugünkü konumuz gördüğünüz gibi tutkulu dua ve korkusuz iman. Ve başlangıç olarak size bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye Ruanda'dan geliyor, Barbara'nın memleketinden, başkenti Kigali'den. Çok enteresan ve gerçekten yaşanmış bir hikaye, gerçek bir hikaye yani. Evet, Aziza adında bir bayan varmış ve Aziza çok çaresizmiş. Neden? Çünkü Modarena adında 11 yaşındaki bir oğlu cinler ele geçirmişler. Cinlerden oğlunu kurtarabilmek için tabii ki Aziza'nın yapacağı hiçbir şey yoktu. Cinler Modarena'ya çok korkunç şeyler yapıyorlarmış. Bazen onu tavana kadar kaldırıp yere düşürüyorlarmış. Bazen morarıncaya kadar onu dövüyorlarmış. Bazen de Modarena'nın ağzından küfürleri söyletip sonradan onun hıçkırarak almasına neden oluyorlarmış. Ve Aziza tabii ki her şeyi denemiş. Önce oğlunu hastaneye götürmüş. Olmadı. Sonra doğal şifacıya götürmüş. Ve tavsiye edilen yani her ilacı denemiş ama hiçbirini işe yaramamış. Bir sabah o kadar umutsuzluğa düşmüş ki şeytanın ona vereceği tavsiyeye uymaya hazırmış. Neymiş o tavsiye biliyor musunuz? Orada cinler Modarena'yı birçok gece ve gündüz uykusuz tuttular. Doğal olarak Aziza oğlunun uyumasını istiyormuş. Cinler Modarena'nın ağzından şöyle konuşmuşlar annesine. Sadece tek şartla uyabilirim. Önümde yarım saat boyunca diz çök ve tanrıymışım gibi bana tap. O zaman uyuyacağım. Umutsuz Aziza Modarena'nın önünde yaklaşık 10 dakika boyunca eğilmiş ta ki kendine gelene kadar. O an ne yapıyorum ki ben diye sormuş. Neden oğlumun önünde diz çöktüm? O bir tanrı mı? Ben aslında kurtarıcım İsa önünde değil bir şeytanın önünde diz çöktüm. Bunun farkına varınca kendi kendine şimdi ayağa kalkacağım ve bir daha senin önünde diz çökmeyeceğim şeytan demiş. Aziza gerçekten şeytana bir daha tapmamış. Fakat oğlunun kurtulması için Allah'ın önünde dizler üzerinde çok zaman geçirmiş. Daha sonra Aziza şöyle demiş. Allah'ın kim olduğunu anlamaya başladım o an. Önce sadece diğer insanların dua edebileceğini düşünüyordum. Fakat gördüm ki benim de ağzım var. Ben de Allah'a dua edebilirim. Onunla konuşabilirim ve o beni işitir. Kendim için de dua edebilirim, oğlum için de. Aziza'nın dua hayatı ilerledikçe Allah'tan affı ve bütün günahlarından aklanmayı dilemiş. Ayrıca 3 gün boyunca oruç tutmaya ve bol bol dua etmeye karar vermiş. Rabbim, sana daha yakın olmak istiyorum diye dua etmiş. Hayal ettiğimden daha fazla sana yaklaşmak istiyorum. Çocuğumun içindeki güç senden değil, şeytani bir güçtür. Bunun bitmesini diliyorum. Gerçek oğlumu geri istiyorum diye dua etmiş. Aziza imanla dua etmeye devam etmiş ve Tanrı'nın dualarını kabul edeceğine inanmış ve sonunda şükürler olsun ki Tanrı Modarena'yı kurtarmış. Ve bugün Modarena artık genç bir delikanlı büyüdü. Dua gücüne sahip biri, inanan biri ve her fırsatta Allah'ın onun annesinin dualarını nasıl yanıt verdiğini ve kendisini şeytanın ellerinden nasıl kurtardığını herkesle paylaşıyor. Böyle bir hikaye. Peki ya sizler? Siz tıpkı Aziza gibi kalbinizi Allah'a döktünüz mü? Onun doğrudan müdahalesi için yalvardınız mı? Çok derin ve kişisel olan Tanrı'dan başka kimsenin duymadığı duayı fısıldadınız mı? Kutsal kitapta biz çok samimi, etkili ve amacına yönelik ve harika avantajları sayılan duaların örnekleri görebiliriz. Şimdi hep beraber kutsal kitabı açalım. Bugün işleyeceğimiz kitap 1. Samuel kitabı. 1. bölüm. 1. Samuel 1. bölüm. Ve bu bölümde biz Hanna adında bir kadınla tanışıyoruz. Eminim ki hiçbirimiz onun durumunda olmak istemezdi. 2. ve 3. ayetlere bakalım. 1. Samuel 1. bölüm 2. ve 3. ayet. Elkana'nın Hanna ve Penina adında iki karısı vardı. Penina'nın çocukları olduğu halde Hanna'nın çocuğu olmuyordu. Hanna ve Elkana ne kadar çocuk sahibi olmak isteseler de bazı nedenlerden ötürü çocukları olmadı. Bu nedenle adını soyunu korumak için Elkana ikinci eşi Penina'ya alıyor. O da Elkana'ya birçok çocuk doğurdu. Geçmişten Sonsuzluğa kitabında Ellen White şöyle yazıyor. Gerçi ev halkı oğullarla ve kızlara kavuşmuş ama Tanrı'nın kutsal kurumunun sevinci ve güzelliğini zedelenmiş, ailenin huzuru bozulmuştu. Yeni eş Penina kıskanç ve dar kafalı bir kadındı. Kibirli ve arsız bir karakteri vardı. Hanna'nın umudu kırılmış, yaşam yorucu bir yük haline gelmişti. Ancak Hanna bütün bu sıkıntıyı şikayet etmeden yumuşak huylulukla davrandı. Elkana adetlere göre her yıl İsraillilerin özel toplantılara ibadet etmek için ve kurban sunmak için ailesini tapınan olduğu yere Şilo'ya götürüyordu. Özellikle bu yolculuklarda Penina'nın Hanna'ya ile alay etmesi dayanılmaz hale geliyordu. Çok fazla çocuk sahibi olduğu için Tanrı tarafından kutsanmış olduğunu belirten Penina şöyle diyordu. Kıskançlıkla davranır, Tanrı'nın kendisine daha çok lütfettiğini ona öne sürerek çocuksuz olduğu için Hanna ile alay ederdi. Bu kalbi kıran senaryo seneden seneye tekrarlanıyordu ve Hanna dayanamayıp ağlayarak o şölenlerden ayrılıyordu. Kocası Elkana onu rahatlamak için çalışırken Hanna yalnızca Allah'ın ona yardım edeceğine inanıyordu ve biliyordu. Ve bu yüzden mümkün olduğu kadar Allah'a yakın olmak istiyordu. Kutsal tapınağının bulunduğu yere gitti Şilo'da. 40 yıl boyunca çölde yolculuk eden İsrail halkı ile birlikte olan kutsal tapınak oydu. Orada antlaşma sandığı ve Tanrı'nın varlığı bulunuyordu. Tapınağın girişine yaklaşırken Hanna Allah'a senelerce birikmiş acıları ve kederleri sessizce haykırıyordu. Hiç yorulmayan olana yalvarırken Hanna kalbindeki sızıyı, kollarının boşluğunu ve bunlara rağmen iman gücünü hayal etmeye çalışın arkadaşlar. Etrafındaki insanları aldırış etmeden Hanna'nın dudaklarından duanın sessiz sözleri Rabbe yükseliyordu. Fakat Hanna'yı izleyen biri vardı. Eli adlı baş kahin onu alkolik bir kadın zannederek şöyle dedi. Sarhoşluğunu ne zaman dek sürdüreceksin? Artık şarabı bırak diye azarladı onu. Şimdi 15. ve 16. ayetlerde Hanna başkahin nasıl cevap veriyor bir bakalım. 15. ve 16. ayet. Ah öyle değil efendim. Ben yüreği acılarla dolu bir kadınım. Ne şarap içtim ne de başka bir içki. Sadece yüreğimi Rabbe döküyordum. Kulunu kötü bir kadın sanma. Yakarışımı şimdiye dek sürdürmemin nedeni çok kaygılı, üzüntülü olmamdır. Onun sözlerinden çok duygulanmış Eli, öyleyse esenlikle git dedi. İsrail'in Tanrısı dileğini yerine getirsin. Tabii ki bu bölümü devam edersek okumaya biz o hikayeyi hatırlarız. Hanna Elkana ile o duadan sonra, o kutsanmadan sonra eve dönüyor ve Elkana'dan gebe kalıyor. Erkek çocuğu doğuruyor. Ona Samuel adı koyuyor ve onu Rabbi adıyor. Çocuk sütten kesildikten sonra Hanna Şilo'daki kutsal tapana bu sefer çocukla beraber dönüyor. Sevinç ve mutluluk dolu Hanna Ili ile karşılaşıyor ve şöyle diyor ona. Ey efendim, yaşamın hakkı için derim ki, burada yanında durup Rabbe yakaran kadınım ben. Bu çocuk için yakarmıştım. Rab dilimi yerine getirdi. Ben de onu Rabbe adıyorum. Yaşamı boyunca Rabbe adanmış kalacaktır. 1. Samuel kitabında 2. bölümde 1. ve 2. ayetlerde Hannah'ın bir kez daha dua ederek Rabbe dönmesini görüyoruz. Ancak bu sefer güzel, ilham verici bir sözlerle. Bakın. Yüreğim Rab'de bulduğum sevinçle coşuyor. Gücümü yükselten Rab'dir. Düşmanlarımın karşısında övünüyor. Kurtarışınla seviniyorum. Kutsallıkta Rab'bin benzeri yok. Evet, senin gibi yok. Senin gibisi yok ya Rab. Tanrımız gibi dayanak yok. Hannah'ın duası 2. bölümün ilk 10 ayeti boyunca devam eder ve ben o ayetleri size okumanıza ve düşünmenize tavsiye ederim kardeşler. Evet, iki farklı hikaye, iki farklı bayan, Hannah ve Aziza. Zaman, kültür, coğrafya ve başka konularla birbirinden ayrılan fakat etkileyici duaları ve korkusuz imanları sayesinde birbirine bağlanan iki kadındır bunlar. Peki ya sizin dua hayatınız nasıl? Allah ile aktif, canlı bir bağlantınız var mı? Yoksa dualarınız mesafeli, biçimsel ve monoton mu? Bu iki örneği göz önüne alırsak etkili dua hakkında ne öğrenebiliriz? Bugün sizinle beraber sadece 4 şey üzerinde duracağız. Ve onlardan birisini, çaresizliklerini fark etmek ve Allah'a imanla seslenmek. Tıpkı o bayanlar yaptıkları gibi. Hem Hannah hem de Aziza tek başına hiçbir şey yapamadıklarını fark ettiler. Durumlarını değiştirmek için güçsüzdüler. Yine de şahsen cesurca ve dürüstçe dua etmekten korkmadılar. Onların duaları 40. mezmurdaki Davut'un duasına benzer. Şöyleydi. Ya Rab, esirgime sevinceliğimi benden. Sevgin, sadakatin hep korusun beni. Sayısız beleler çevremi sardı. Ne olur ya Rab, kurtar beni. Yardımıma koş ya Rab. Bense mazlum ve yoksulum. Düşün beni ya Rab. Yardımcımım ve kurtarıcım sensin. Geç kalma ey Tanrım. İkinci özel Tanrı'nın gerçek ve her şey kadir olduğuna ve onlarla şahsen ilgilenine inandılar. Eğer biz İbraniler kitabına bakarsak 11. bölüm 6. ayet bize şöyle diyor. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Bu dünyada yaşayan yaklaşık 8 milyar insanın bir kısmına hayal gücünün zorlaması gibi görünse de diğer kısım dua ve kutsal kitap aracılığıyla Allah'la kişisel ilişkileri korup onun gerçekten kurtuluş kayası ve günahkarlara dost olduğunu bilirler. Bu insanlar Davut'la beraber haykırabilirler. Rab yaşıyor. Kayama övgüler olsun. Yücelsin kurtarıcım Tanrı. Evet, az önce biz çocuk hikayesini duyduk. Sandra arkadaşımız çocuklara bir hikaye anlattı. Ve o hikayesinde gördüğümüz gibi Tanrı'ya karşı dürüst olmamız gerekiyor. Sonuçta kendimize karşı dürüst olursak Tanrı'dan gizleyebileceğimiz hiçbir şey olmadığını kabul ederiz, değil mi? Bu nedenle kalplerimizdeki her şeyi onunla paylaşabiliriz. Davut'un Tövbe mezmurunda bu 51. mezmur oluyor. Şöyle yazıyor. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgilik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Bu da 52. mezmurunun tam karşıtı oluyor. Çünkü 52. mezmurda şöyle diyor. İşte bu adam Tanrı'ya sığınmak istemedi. Servetinin boluğuna güvendi. Başkalarını yıkarak güçlendi. Yalnızca Tanrı'ya karşı dürüst olduğumuzda onu hiçbir şekilde kandırmazsak Rab kalbimize dokunabilir ve onun bilgilerini anlamamıza yardım eder. Ve 4. Tanrı'ya tamamen teslim oldular. Günahlarını itiraf eden bu iki kadın hayatlarının her bir parçasını, hiçbir şey saklamadan en çok sevdiği şeyleri bile Allah'a açıkça sundular. Teslimiyet bir iman eylemidir. Teslimiyet, Tanrı'nın bizim için en iyi olanı bildiği itiraf etmek ve isteklerimizi ona sunduğumuzda onun en iyisini yapacağına inanmak demektir. Gerçek huzur bulmamız tek yolu budur arkadaşlar. Dua ile ilgili bu son maddede birçok kişi zor bir soruyla karşı karşıya çıkabilir. Kalbimi Tanrı'ya ısrarla ve dürüstçe döktüğüm zaman beni duyacağına ve cevap vereceğine inanarak karşılık olarak yalnızca sessizlik veya olayların daha kötü gitmesini görürsem bu durumda ne yapacağım? Mesela sevdiğim bir kişi için iyileşmesi için dua ediyordum. Fakat o buna rağmen hiç iyileşmedi, hatta hayatını kaybetti. Ya da bir durum için günlerce, aylarca, belki senelerce sadakatle dua ettiniz ama hiçbir şey değişmedi. Bu durumda ne yapacağız? Tabii ki elimizde en iyi örnek İsa Mesih'tir. İsa Mesih öğrencilerine hem söz olarak hem de örnek olarak dua etmeyi öğretti. Bu dünyadaki yaşamı boyunca İsa dua aracılığıyla göksel babasıyla sürekli bir iletişim halindeydi. Ellen White Şifa Hizmeti kitabında şunu okuyoruz. Kurtarıcımızın dünyadaki hayatı dua ile ve Tanrı ile iletişim hayatıydı. Bu ilişkide iktibar hayatının sırrını bizlere gösterdi. Hayatı boyunca dua alışkanlığı geliştirmesi, sonra Getsemane bahçesinde İsa'ya mutlak teslimiyetle dua etmek için gereken bir güç ve güven verdi. İsa, hatırlıyorsanız, 3 kere şöyle dedi: "Baba, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin isteğin olsun." diye dua etti. Dua ederken Tanrı'nın bizim göremediğimiz şeyleri gördüğünü hatırlamalıyız. Şu sözleri söyleyen olana inanmalıyız. Bakın Yaşaya kitabında şöyle diyor Rab: "Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam. Bak, adını avuçlarıma kazıdım. Duvarlarını gözlüyorum sürekli." Şimdiki koşullar ne kadar karanlık olursa olsun ya da dualarımızın gerçekleşmesini için ne kadar beklersek bekleyelim, kurtarıcımızın bizi unutmadığına inanmalıyız. Şimdi size Ellen White kitabında Yol, Gerçek ve Yaşam adlı bir kitabından bir paragraf okumak istiyorum. Bu çok cesaret verici bir paragraf. Lütfen dikkatle dinleyin ya da ekranda görebilirsiniz. İman etmeden önce kuşkularımızı ve korkularımızı dinlersek veya net göremediğimiz şeyleri çözümlemeye çalışırsak kafa karışıklıkları sadece artacak ve derinleşecektir. Ancak gerçekten olduğumuz gibi kendimizi aciz ve bağımlı hissederek Allah'a gelirsek ve alçak gönüllü, itimat eden imanla kalbimizin ricalarını bilgisiz, sınırsız, evrendeki her şeyi gören, her şeyi iradesi ve sözüyle yöneten kişiye bildirirsek, yalvarışımıza ilgi gösterebilir ve gösterecektir. Ve kalplerimize ışığın parlamasına izin verecektir. Samimi dua yoluyla sınırsız olanın zihniyle bağlantıya gireriz. O anda kurtarıcımızın yüzünün merhamet ve sevgiyle bize doğru eğildiğine dair hiçbir kayda değer kanıtımız olmayabilir. Ancak yine de öyledir. Görülür dokunuşunu hissetmiyor olabiliriz. Ancak eli sevgi ve acıyan merhametle üzerimizdedir. Hanna, Aziza ve diğer iman kahramanları gibi korkusuz imanla etkileyici duaları nasıl edebiliriz arkadaşlar? Bugün öğrendiklerimizi özetlemeye çalışalım. İlk önce çaresizliğimizi kabul etmeli ve imanla Tanrı'ya seslenmeliyiz. İkinci olarak, Tanrı'nın gerçek ve her şeye kadir olduğuna ve bizimle şahsen ilgilendiğine inanmalıyız. Üçüncü, Tanrı ile tamamen samimi olmalı, hiçbir şey saklamamalıyız. Ve sonuç olarak, Tanrı'nın bize sevdiğine, güvenilir olduğuna ve ekranda gördüğünüz şu Yeremya 29:11 ayetinde bulunan vaadini yerine getireceğine inanarak ona tamamen teslim olmalıyız. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarılar bunlar. Allah'ın bize vermiş olduğu duanın harika hediyesini düşünerek bu ayetle bitirmek istiyorum bugün. İbraniler 4:16. Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Amin.